Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde bir seneyi aşkın süredir Lisbon'da yaşayan İmren Tütüncü konuğum. Geçen sezonda, yani 4. sezon 30. bölümde Özge Oldaç'la dijital göçebe vizesini konuştuğumuz bölüm o kadar ilgi çekti ki bir sene sonra hala her hafta o bölümle alakalı bir mesaj geliyor. Böyle olunca Lisbon'dan bir konuk daha almak şart olmuştu. Hatta şimdi İmren'le konuşuyorduk. Özge İmren'in arkadaşıymış ve İmren'in Lisbon'a taşınmasında da bayağı payı varmış. Kendisi anlatır zaten. Bu da ilginç bir tesadüf oldu. Bunu bilmiyordum. Ve İmren'in ilginç yanı da doğrudan göçebe vizesi varmış deyip Portekiz'e taşınmaya karar vermiyor. Zaten yurt dışına taşınmaya karar veriyor. Amsterdam, Barcelona, Berlin gibi göç etmek istenen şehirleri eleye eleye ilerleyerek Lisbon'a karar veriyor. Bunu zaten detaylı konuşacağız. Çok merak ediyorum. İmren İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra İstanbul'a taşınıp dijital ajanslarda ve startuplarda proje ve ürün yöneticisi olarak çalışıyor. 2020'den beri de freelance olarak çalışan İmren, Lisbon'a taşındıktan sonra Portekiz'e göç etmeyi düşünenler için danışmanlık vermeye başlıyor. Ve şimdi de hem İspanya hem Portekiz için moveiberia.com web sitesi üzerine çalışıyor. Yani danışmanlık hizmetlerini genişletmeyi planlıyormuş. İmren ile bu çok merak edilen Portekiz'in D7 dijital göçebe vizesini konuşacağız. Ama ayrıca neden Lisbon'u seçtiklerini, mesela Barcelona'da değerlendirdikleri non-lucrative vizayı ve genel olarak göç serüvenini konuşacağız. Ayrıca İmren'in İrmikten diye çok güzel bir Instagram hesabı var. Lisbon'u o kadar güzel yansıtıyor ki ben açıkçası onun ağzından Lisbon'u dinlemeyi de merakla bekliyorum. Hoş geldin İmren.
Hoş bulduk Emre. Teşekkür ederim beni ağırladığın için. Evet, Özge konusunda özellikle hemen yorum yapayım. Az önce konuştuk üzerine. Lisbon'a taşımamızda gerçekten büyük bir katkısı vardı ve ilk Özge ile görüşüp sonra işte bizim bu bölümü çekmemiz gerçekten güzel bir tesadüf oldu benim için de.
Evet valla Özge'nin bölümünden sonra o kadar çok mesaj geldi ki ve ben de artık ne yapacağımı bilemiyorum. Özge sanırım bir ara Instagram'ını falan kapattı, bilmiyorum mesajlardan bunu aldığı için, ama böyle avukatın numarasını aldım. Soranlara onu gönderiyorum. Sen de aynı avukatla çalışmışsın ve Portekizli bir adamdı yani.
Evet.
Onunla da röportaj yapmak istiyorum. Hani bu Türklerin bu ilgisi hakkında adamcağız ne düşünüyor acaba? Gerçi adamcağızlık bir durumu da yok gibi. Şu an hani hayatın en güzel günlerini yaşıyor olabilir bu kadar müşteriyle. Neyse, o zaman ilk soruyla başlayalım. Öncelikle neden Lisbon? Amsterdam, Barcelona, Berlin gibi şehirleri bayağı araştırıyorsunuz ve denemeye de başlıyorsunuz. Barcelona'ya mesela taşınıyorsunuz. Evet. Lisbon'a direksiyon kırma nasıl gerçekleşti?
Yani şu an düşününce aslında çok zor gerçekleşti. Ama bir o kadar da ani oldu bizim için bu süreç. Çünkü böyle biz yıllar boyunca sürekli zaten Avrupa'ya taşınmayı düşünüyorduk. Hatta arkadaşlarımıza bu sene taşınacağız galiba. Yok, bu sene olacak artık falan şeklinde sürekli söylüyorduk. Ama bunu bir yandan da işte bir işe bağlı olmadan, bir şirkete bağlı olmadan kendimiz yapmak istediğimiz için daha güzel bir fırsat bekledik sürekli. Bu sürede aynı zamanda şey işte ülkeleri bahsettiğin gibi Barcelona'yı özellikle 2 ay yaşadık orada. Çok detaylı bir şekilde hani böyle inceleme fırsatımız oldu. Barcelona'nın non-lucrative vizesi bir zamanlar dijital göçebeler için çok yaygındı. Şimdi Barcelona, İspanya'da aynı zamanda dijital göçebe vizesi çıkardı. Artık o tarafa yönlendiriyorlar bizim gibi uzaktan çalışan insanları. Ama günün sonunda işte bizden önce Özge Lisbon'a gitti. Biz o sırada tam olarak Barcelona'daydık ve şey Özge ile sürekli konuşuyoruz işte böyle orası nasıl, Barcelona böyle. İşte şey Barcelona'da İngilizce konuşma oranı düşük. Birazcık güvenlikle ilgili sanki endişelerim var gibi falan diye. Aynı zamanda Özge'den de işte şey Burada herkes İngilizce biliyor, çok iyi. İşte insanlar çok sıcakkanlılar. İşte çok güvenli bir şehir falan gibi böyle güzel yorumlar duyunca dedik ki tamam o zaman, yani hani böyle Lizbon'a yani gidiyoruz artık hani son seçenek olarak. Ve hani böyle şey hiç aklımızda yokken birden Portekiz seçeneği belirdi ama şu anda iyi ki taşınmışız diyorum. Çünkü Portekiz'i gerçekten çok sevdik, Lizbon'u çok sevdik. Kesinlikle bizim için uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum.
Ve bir seneyi aştı. Haziran 2022'de taşınmışsınız. Ama Barcelona öncesinde Amsterdam'da Berlin'de düşünüyorsun.
Evet.
Onlar nasıl denkleme girdi ve sonra çıktı?
Ya bence zaten Türkiye'de yazılım sektöründe çalışan herkesin aklından Berlin seçeneği mutlaka geçiyordur diye düşünüyorum. Amsterdam ikinci seçenek olarak. Ama yani işte Berlin'e birkaç defa gittik, turist olarak gezdik vesaire. Amsterdam'ı aynı şekilde. Ancak günün sonunda şeyi karar verdim. Yani hani böyle güneşli bir yerde yaşamak istiyorum aslında. Yani ikisi de gri şehirler bence. Özellikle Amsterdam'da sürekli yağmur durumu hani zaten birazcık bunaltıcı olabilir diye düşünüyorum. Yani havası öyle olmasaydı kesinlikle Amsterdam'ı tercih ederdim diyorum hala da. Ama Lizbon tam böyle hani maddelerimizi check ettiğimiz bir şehir oldu.
Evet, yani hava çok önemli ya. Yani iki bölüm önce Sicilya'dan konuğum Pelin Hanım'la da bu konuyu konuştuk. Kendisi 15 yıl Hollanda'da yaşadıktan sonra Sicilya'ya taşınıyor. Ve şey diyor, yani kendime geldim diyor güneşsizlikten sonra. Yani iklim gerçekten insanı etkiliyor. Ben de buna artık kani oldum bu kadar bölümden sonra. O yüzden aslında komik bir şekilde çok fazla mesela Barcelona'yı düşünen Türk de var. Hani Amsterdam, Berlin, Londra biraz daha göç şehirleriyken Barcelona Türkler arasında bayağı popüler. Lizbon'da dijital göçebe vizesiyle haritada kendine yer edinmeye başlıyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Sizin maddeler neydi? Mesela tüm maddelerimiz check etti dedin ya Lizbon.
Ya bizim maddelerimiz öncelikle zaten kendimiz hani böyle bir şirketin relocation'ıyla gitmektense işte uzaktan çalışıyorum bahsettiğim gibi hani freelance işler yapıyorum veya hani contractor olarak çalışıyorum diyelim. O yüzden bir şirkete bağımlı olarak değil de daha çok kendimiz bir vize yöntemi bulup gitmek istedik. Bu ilkiydi. İkincisi güneşli bir yer olması oldu. Üçüncüsü sanırım hani böyle arkadaşlık konusunda çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşündüğümüz, Türkler hakkında özellikle belki de önyargıları olmayan bir ülke seçiminde hani olmak önemli bir maddeydi. Ama şu an düşünüyorum konuşurken bir yandan da en önemlisi sanırım güvenli hissetmekti aslında bir yerde.
Bu D7 dijital göçebe vizesini bize sen de bir anlatabilir misin?
Tabii ki şimdi şey D7 ve D8 iki ayrı vize. Dijital göçebe vizesi D8 vizesi, D7 vizesi aslında pasif gelirler için bir vize türü.
Bunu bilmiyordum, böyle bir ayrım olduğunu. Ben hepsi aynı vize zannediyordum.
Evet aslında yani bu 2022 Ekim ayına kadar hemen hemen aynıydı. Çünkü aslında D7 vardı sadece o zamana kadar. Ve D7 seçeneğini bizim gibi uzaktan çalışanlar, işte freelance çalışanlar, remote çalışanlar kullanıyordu sıklıkla.
Özge'nin bölümü üzerine update geldi yani. Özge ile çünkü geçen yıl Ağustos'ta kaydetmiştik. Bu açıdan da iyi oldu o zaman yeniden bu bölümü yapmak. Süper.
Evet.
Sen devam et.
Yani D7 vizesini daha çok tercih ediyorlardı. Daha sonra bunu Portekiz hükümeti de muhtemelen fark ediyor ki bunu bir aslında doğru kategorilendirmek lazım diyerek hani D8 ve Digital Nomad yani dijital göçebeler için ayrı bir vize türü çıkartıyor. Şu anda D7 vizesi aslında çıkış amacına uygun olduğu şekilde pasif gelirler için yani kira gelirin var ya da işte bankadan faiz gelirin var gibi böyle pasif geliri olanlara yönelik başvuruları kabul ediliyor sadece. Digital nomadler içinse D8'e yönlendiriliyor.
Onu da bir anlatabilir misin, D8 vizesini o zaman? Digital nomadlik altında mesela neler yapmak gerekiyor o vizeyi alabilmek için?
Tabii ki D8 vizesi kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Hem kısa dönem hem uzun dönem olarak başvurabiliyorsunuz. Eğer gerçekten dijital göçebeyseniz, mesela gidip bir yerde bir yıl yaşayayım, daha sonra başka yerlere geçerim şeklindeyse kısa süreli vizeye başvuruyorsunuz. Ya da ben burada uzun süre yaşamayı istiyorum ancak uzaktan çalışıyorum diyorsanız da D8'in uzun süreli versiyonuna başvuruyorsunuz. Bunun için yanlış hatırlamıyorsam tam rakam 3060 euro gelir olmasını bekliyordu başvuracak kişinin. Bunun dışında işte ülkede en az 183 günü geçirme veya işte aralıklı olarak minimum 8 ayı Portekiz'de geçirme gibi koşulları var. Eğer bunları karşılarsanız ve uzun süreli başvuru yaparsanız daha sonra oturumunuzu uzatma şansınız da oluyor. Ve Portekiz 5 yıl oturumun sonunda vatandaşlığa başvuru hakkı veriyor.
Harika valla, yani böyle bir göç etme rotasının açılmış olması bence birçok kişi için büyük fırsat. Yani ben Özge ile geçen yıl bölümü kaydettiğimizde de şok geçirmiştim. Çünkü yurt dışına iş bulup gitmek tabii ki bir seçenek ama her meslek dalı için mümkün değil. Mesela İngiltere'de Ankara Anlaşması geçerliyken her meslek dalından, atıyorum şef de, yoga eğitmeni de bir şekilde taşınabiliyordu. Hani sadece kurumsal bir şirkette iş bulup ya da transferle taşınmanın dışında da imkan veriyordu insanların göç etmesine. Bu daha da bence sınırları genişletiyor. Yani pasif gelirle bile taşınabiliyorsunuz ve vatandaşlığa bile uzanıyor yani 5 yılın sonunda. Yurt dışına taşınmak isteyenlerin bence kesinlikle değerlendirmesi gereken bir vize türü. Ben geçen yıl da bu şekilde paylaşmıştım bunu. Çünkü insanlar şey diyor mesela, ah keşke fırsat olsa, herkes podcast konuklarım için bazen şey diyen oluyor. İşte karşıma çıkan bir fırsat oldu gitti, fırsat keşke benim de karşıma çıksa falan. Ama aslında kimsenin karşısına fırsat çıkmıyor. Fırsatı biraz da siz yaratıyorsunuz yani. Mesela siz önce gidiyorsunuz eşinle beraber. İspanya'da kalıyorsunuz 2 ay. Orada o vizeyi araştırıyorsunuz. Sonra Lisbon'u duyuyorsunuz. Yani aslında sizin de karşınıza belki bir fırsat çıktı bir şekilde, Özge'den duyduğunuz, ama fırsatı yaratmak için de çok emek vermişsiniz. İspanya'daki o non-lucrative vize nasıl bir vize peki İmren?
O da Portekiz'in D7 vizesine benzer bir vize türü. Yani pasif gelir için veya emekliler için, hatta yanlış hatırlamıyorsam direkt emekli vizesi olarak geçiyordu. Yani emekli olmuş ve hayatını artık İspanya'da yaşamaya devam etmek isteyen kişilere yönelik bir vize türü. Ancak yine işte Portekiz'in D7 vizesinde olduğu gibi dijital göçebeler tarafından ilgi görüyor. Daha sonra ülkede aslında resmi olarak çalışma izniniz olmamasına rağmen uzaktan çalışarak geçiminizi sağlamaya devam edebiliyorsunuz. Bu yüzden tercih ediliyor. Ancak aynı şekilde İspanya'da Ocak ayında dijital göçebeler için yeni bir vize çıkardı. Onlarda da aslında artık bu ayrım başlamış oldu. Yani non-lucrative ve D7 ve Digital Nomad vizeleri Portekiz'in aslında şu anda doğru kategorilendirilmiş şekilde başvuru yapılabiliyor.
Peki İspanya'da da Portekiz'de olduğu gibi böyle 5 senede vatandaşlık hakkı veriyor mu? Gerçi İspanya'nın 10 sene sanırım vatandaşlık süreci.
Evet, yanlış hatırlamıyorsam İspanya'da 5 yılın sonunda kalıcı oturum izni alıyordun. 10 senenin sonunda da vatandaşlığa başvurma hakkın oluyordu. Ya bu arada Portekiz'de de 5 yılın sonunda vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz ama orada 7 adımlı bir süreç var. Ve böyle bu 1,5-2 yıl falan alabilen bir süreç. O yüzden evet artık kalıcı oturumunuz var ve vatandaşlık sürecindesiniz ama 5 yılın sonunda pasaport elinize geçmiyor tabii ki de.
Evet, bir 7 yılı uzayan belki bir süreçten bahsediyor olabiliriz o zaman ama.
Aynen.
Böyle bir opsiyon olması bile güzel açıkçası. Peki bu sürecin başına dönecek olsak, daha Türkiye'deyken mesela, ah keşke taşınmadan önce şunları bilseydim, keşke bana biri şöyle deseydi dediğin bir şeyler var mı? Yeni başvuracak birilerine, mesela aynı rotada olan kişilere ne gibi tavsiyeler verirsin?
İlki tavsiye değil, bence bunu birçok insan yapıyordur ama ben diyorum, keşke gelmeden önce birkaç tane Portekizce video izleseymişim. Çünkü o kadar bilmiyormuşum ki Portekizce'yi otomatikman İspanyolca'yla aynı şekilde böyle fonetik olarak duyulan bir dil olarak algılıyorken, Lizbon'a taşınmak üzere uçağa bindik. Önümüzde insanlar sohbet ediyorlar falan. Ben diyorum, neden bu kadar Rus var acaba bu uçakta diye düşünüyorum. Ve aslında duyduklarımın hepsinin Portekizce olduğunu Portekiz'e vardıktan sonra fark ediyorum. Yani bir tek benim tarafından değil bu arada. Genel olarak yabancı kişiler tarafından Rus diline benzetilen bir dil. Ama gerçek...
Evet, bu arada ben de... İlk Portekizce'yi duyduğumda şok geçirmiştim. Erasmus'ta iki yakın arkadaşım vardı Portekizli. Rusça zannetmiştim ben de. Çok fazla şey var. U falan gibi sesli harfler de çok baskın. İspanyolcaya benzer bir dil beklerken ben de aşırı afallamıştım.
Evet evet, çok fazla ŞZ sesleri de çıkıyor. Yani yazım olarak aslında İspanyolcayla çok benzeyen bir dil olsa da konuşma açısından çok farklılar.
O zaman bir taşınmadan önce bir Portekizce nasıl duyuluyor bunu bir araştırıp bir Portekizce video izleyin. O kadar bu arada Özge etkilemiş ki belli ki sizi Barcelona'da yaşarken. Uçağa binip Lizbon'a gitmişsiniz resmen.
Evet, evet.
Hani bir video bile izlemeden dijital göçebe bizis var dediler, geldik şeklinde.
Yani şöyle, aslında yurt dışına taşınmayı düşünen kişiler genellikle işte Facebook gruplarındaki göçmen gruplarına girip sorular soruyorlar. Ya da işte yabancı gruplar arasında hani araştırmalar yapıyorlar. Biz gerçekten o sürece bile hiç girmedik. Bizim zamanımızda yani böyle şey yoktu. Geçen sene konsolosluktan 2 ay içerisinde randevu aldık. Vizemiz sonuçlandı. Evi kapattık ve Portekiz'e taşındık. Yani böyle çok hızlı gerçekleşti o süreç. O arada gerçekten hiç Portekiz'e video açıp izlemek aklıma gelmemiş. Bunun dışında sanırım şey söyleyebilirim. Yani bence yurt dışında yaşamak için motivasyonu ne olduğunu bilmesi bir kişinin çok önemli. Yani bir akım haline geldiği bir süreç oldu özellikle son birkaç yıldır böyle yurt dışında yaşamak ve yani bunun sebeplerini de tabii ki biliyorum ama bunun gerçekten kişi bazlı olarak neden olduğunu, ben neden yurt dışında yaşamak istiyorum ve buradaki beklentilerim neler diye çok sorgulanmadan taşınan kişiler olduğunu biraz gözlemledim. Bence ilk başta hani neden taşınmak istiyorum, benim asıl isteğim ne dedikten sonra belki de o taşınmayı düşündüğü ülkeye gidip bir gezmesi, mümkünse eğer hatta biraz uzun böyle 2 haftadan uzun bir süre geçirmesi, yaşayan biri olarak orayı deneyimlemesi çok güzel bir fırsat bence. Bu şekilde mesela Barcelona'ya gitmiş olsaydık ben şu anda çok mutlu olacağımı düşünmüyordum. Ama orayı deneyimlemek öncesinde benim için çok güzel bir fırsattı. Şu anda gerçi Lizbon'u mesela öncesinde hiç gelmeden taşındık. Bu benim için büyük bir şans. Ama eğer imkanı varsa kesinlikle taşınmayı düşünen kişilerin öncesinde gidip orayı bir deneyimlemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, çok güzel bir noktaya parmak bastın bu arada İmren. Hem kesinlikle gidilecek ülkeyi zaten detaylı araştırmak, hani imkan varsa öncesinde birazcık konaklamak da iyi olabilir. Ya da mesela bu sezon Kopenhag bölümünde Berna Deniz şu tavsiyeyi vermişti. Sadece Türkçe kaynaklardan değil, mesela yabancı expatlerin bloglarını da okuyun ya da YouTube videolarını izleyin. Hani farklı kültürlerden insanlar o ülkede ya da şehirde neler yaşamış onu da görün. Çünkü o da bir bakış açısı sunuyor, bir perspektif sunuyor o şehre ya da ülkeye dair demişti. Senin de dediğin çok mantıklı. Bir de asıl beğendiğim nokta söylediklerinde bir kişi yurt dışına taşınmadan önce bence de neden taşınmak istiyorum diye bence kendini bir sorgulamalı. O konuda çok haklısın. Çünkü bu bir akım haline geldi. Evet de nedenlerini biliyoruz ve maddi anlamda, sosyal anlamda birçok insan yurt dışına taşınınca hani bir özgürlük geleceğini ya da daha rahat olacaklarını düşünüyor olabilir ki haklılar da tabii. Ama şey de var mesela, çok düşünmeden taşınıp biraz boşluğa düşen kişiler de var. Çünkü yurt dışında birkaç gün ya da bir hafta tatille yaşamak bambaşka şeyler. Yani aslında günün sonunda taşındığınız yerde yine bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz.
Evet, kesinlikle katılıyorum dediklerine. Farklı kaynaklardan okumak kesinlikle çok önemli. Olumlu, olumsuz bütün deneyimleri aslında erişebilme imkanının olduğu dinlemek, okumak çok önemli bu konuda. Ancak günün sonunda seninle benzer şekilde düşünen bir kişinin deneyimini dinlemek aslında burada bence çok önemli bir fark yaratıyor. Ya ben mesela az önce bahsettiğin gibi Move Iberia diye bir site kurup İspanya ve Portekiz'e taşınmayı düşünenlere yönelik bir rehber içerikli bir site oluşturdum. Ve geçenlerde Portekiz'e taşınmadan önce bilmeniz gereken 15 madde şeklinde bir yazı paylaştım. Çünkü Portekiz'de bence Türkiye'den gittiğinde İnsanları şaşırtacak bazı şeyler var. Mesela evlerde işte ısıtma sistemi yok gibi. Ya da Portekiz sürekli güneşli olan, her yeri sıcak olan bir ülke değil. Mesela bu da birçok kişi için şaşırtıcı olabiliyor. Bunların bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden elimden geldiğince detaylandırarak paylaştım ve daha sonra birisinden şöyle bir yorum aldım. Burada yazılanlara bakılırsa Türkiye daha gelişmiş bir ülke gibi duruyor şeklinde. Daha sonra şunu düşündüm. Evet, bazı açılardan öyle olabilir ancak kişi için ne öncelikli? Aslında senin oradaki beklentin ne? Senin hayatındaki önem sıralaması ne? Eğer buradaki sıralama farklıysa çünkü çok daha farklı bir yorum katabiliyorsun duruma. Bu şekilde.
Şimdi senin sitene de bakıyordum. İşte çoğu evde mesela merkezi ısıtma olmamasından bahsetmişsin ya da işte kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme konusunda sıkıntılar olduğunu ya da hizmet sektörünün zorlayıcı olabileceğini. Evet, mesela böyle şeylerden taviz vermek istemeyenler için Portekiz'de öyle olabilir. Çok da bilmiyorum açıkçası ama başka ülkelerde bile, yani İngiltere'de bile, işte atıyorum kapıcı gelip kapıdan çöpü alıp atmıyor en basitinden, ya da işte eve temizlik çağırmak vesaire, ya yapabilirsiniz ama daha zor da olabilir. Türkiye'ye göre hizmet sektörüne ulaşmak, bu tür insan emeği gerektiren şeylere ulaşmak daha masraflı. Mesela bunlardan yakınan insanlar da oluyor. Hatta bu eleştirilen de bir konu. Twitter'da falan görüyorum insanlar işte
Evet.
böyle şeylerden bahsedince, aslında gündelik basit şeylerden, işte kuaför, manikür vesaire gibi, işte o zaman ne işiniz var da diyor. Ama bazı insanlar için de bu da öncelik olabilir. Yani kimseyi de eleştirmemek lazım. O yüzden günün sonunda bunlar çok basit örnek de olsa kendini tanımaya geri dönüyoruz aslında. Ne amaçla yurt dışına taşınmak istiyorsunuz ya da her şeyi göze aldınız mı?
Şey diyecektim, yani Türkiye'den adımını dışarıya attığın anda böyle sorunlar bir anda bitiyor ve mükemmel bir dünyaya geçiş yapıyorsun gibi bir algı oluştuğunu düşünüyorum zaman zaman böyle Twitter'da ben de yazılanlara baktığımda. Bu kesinlikle öyle bir şey değil. Yani her yerde farklı şekilde zorluklar yaşanıyor ve üstelik hani bambaşka yabancı bir yere gittiğinde büyük ihtimalle o kurulumu yapmak, ilk başta yeniden hayatını inşa etmek çok daha zorlu olacağı için ilk 1-2 yıl gerçekten hani böyle sıkıntı çekmeyi göze almak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani artık Türkiye'de değilim ve her şey mükemmel gibi bir durum kesinlikle yok tabii ki de.
Evet, zaten podcast'te de ben de tamamen artılardan bahsetmeyi hiç sevmiyorum. Hani dinleyenler de bilir. Çünkü her yerin artısı eksisi var. Ve bahsettiğin şey çok doğru. Özellikle başlarda bir adaptasyon sürecinden geçiyorsun. Mesela senin adaptasyon sürecin nasıl oldu? Portekiz'de zorlandığın herhangi bir şey oldu mu?
Yani şöyle söyleyebilirim. Sanırım ilk aşamada olmadı. Yani o pembe gözlük dediğin durumu aslında tam olarak yaşadım ben de. Çünkü yurt dışına taşınmayı çok uzun süredir istiyordum. Sonunda başarmıştım ve taşındığım yeri çok sevmiştim. O yüzden sadece güzel yanlarını görüyordum. Yani ilk 6 ay böyle çok mükemmeldi. Böyle Lizbon'a aşığım, işte çok seviyorum burayı, iyi ki taşınmışım diye geziyordum. Daha sonra 6 ayın sonunda bir Türkiye'ye gidiş geliş yaptım. Ve döndükten sonra Lizbon gözümde birden değişmeye başladı böyle. O pembe
Anladım.
gözlük çıktı ve olduğu gibi görmeye başladım. Ondan sonra şunu fark ettim ki aslında sosyal çevreyle ilgili hani böyle eksikliğini hissetmiyordum başta ama ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyorum. Ve şey, yeniden arkadaş edinmem gerekiyor. Bir şekilde birileriyle tanışmam gerekiyor. Ve bence bu şey çocukluktan sonra artık yeniden arkadaş edinme kısmı insanların çoğunlukla zorlandığı bir konu olduğunu düşünüyorum. En azından benim için bu şekildeydi. Bunu nasıl yapabileceğimi yeniden öğrenmek mesela beni en zorlayan şey oldu. Ve bu konuda aslında hani gerçekten sosyal medya bayağı etkili oldu benim için. Yani yaptığım paylaşımlar sonucunda benzer düşünen insanlarla birbirimizi bulmamız ve iletişime geçmemiz, Lizbon'da yaşayanlarla birbirimizi bulmamız açısından bayağı faydalı oldu. O açıdan çok mutluyum. Sanırım bunu yani sosyallik diyebilirim en sıkıntı yaşadığım, sosyalleşmeye, arkadaş bulma.
Ben de katılıyorum bu konuya. Hani bölümlerde de zaman zaman dile getiriyorum. Özellikle üniversite ya da yüksek lisanslı değil de işte bu şekilde işle ya da bir vize türüyle bir şekilde taşınınca arkadaş edinmek biraz daha zor olabiliyor. Bir de yaşın geçtikçe Türkiye'de artık rutinin oturuyor. Onları sıfırdan bir kenara atıp yeni bir hayat kurmak kolay değil ama oluyor. Aslında bu noktada da kendini tanıyorsun. İşte dediğin gibi yeniden arkadaş edinmeyi öğreniyorsun belki. Zorlayıcı olsa da insanı geliştiren de bir şey. Güzel kesinlikle. Oradaki Türk sayısı da artmıştır eminim bir sene içinde yani bu kadar mesajı düşününce bilmiyorum o mesajların kaçı taşındı. Gerçi Haziran ayında bir konuğu mesaj attı geçenlerde. Haziran'da taşınmışlar Özge'nin bölümünü dinleyip. Onu kesin biliyorum mesela bir çift var taşınan. Senin gözlemlerin nasıl oldu? Geçen yıl Haziran'dan bu zamana nasıl değişti Türk sayısı? Ya da böyle bir WhatsApp grubunuz var mı mesela oradaki kişi sayısı günden güne artıyor mu?
Evet, bir WhatsApp grubumuz var şu anda özellikle kadınlar için, hani böyle birbirimize dayanışma, bir şeyler sorabilmek adına hani böyle bir WhatsApp grubu var, daha önceden kurulmuş. Hani gerçekten çok faydalı oluyor. Spesifik bir şeye ihtiyacın olduğunda direkt böyle cevap bulabiliyorsun oradan. Çünkü bazen hani Google'dan arasan da bulamadığın oluyor. Türk sayısıyla ilgili şöyle bir yorum yapayım. Bence en net örnek o olur. Bir önceki seçimlerde Türk sayısı az olduğu için Portekiz'de sandık kurulmamış ve Portekiz'deki Türklerin Madrid'e oy vermek için gitmeleri gerekmiş. Şu an bu yılki seçimlerde yaklaşık 1550 seçmen kadar sanırım seçmen vardı Portekiz'de ve bu nedenle Lizbon'da sandık kurulmuştu. Ve ondan sonrasında da zaten artmaya devam etti. Hem Facebook gruplarında hem işte WhatsApp gruplarında gördüğüm kadarıyla böyle. Duyuldukça ilgi artıyor. İlgi arttıkça gelen sayısı artıyor. O yüzden yani böyle kısa zaman içerisinde artık böyle 2000'leri geçer diye düşünüyorum yakın zaman içerisinde sayı.
Ha, 2018 seçiminde kaç seçmen varmış onu biliyor musun? Böyle 300
Yok, onu
falan mıydı
bilmiyorum.
acaba? Merak ettim. Bunu ben ayrıca araştıracağım. Bulursam story'de paylaşırım bir gidene soralım hesabından. Peki Lizbon'u çok konuştuk yani çok mutlu bahsediyorsun. Yani Lizbon'dan bahsederken İmre'nin gözleri parlıyor. Zaten Instagram'daki paylaşımlarından da yani çok güzel gözüküyor Lizbon. Lizbon zaten güzel bir şehir. Ama yaşaması nasıl? Yani seni oradaki hayata neler bağladı bu bir senenin sonunda?
Lizbon'da yaşamak çok sakin, çok kolay bence o yüzden. Yani ilk başta Türkiye'den geldikten sonra o tempoya alışmak sizi bir afallatsa da bir süre sonra eğer istediğiniz yaşam şekli buysa kolaylıkla alışabiliyorsunuz buna. Yani koşturmanız gerekmiyor şehirde çünkü herhangi bir işlem yapılırken karşıdaki insan da aynı tempoda yaşayınca siz de zamanla zaten ayak uydurmaya başlıyorsunuz ve istediğiniz şey buysa çok güzel bir sonuç oluyor diyebilirim. Küçük olmasına rağmen Lizbon'da her köşede başka bir park, başka bir mekan çıkıyor ve sizi şaşırtıyor. Ve bunun yanında bir yandan da İstanbul'a benzerliği zaten hani bilinen bir şey, köprü, iki yakası var, Arnavut kaldırımları. Hatta Lizbon'da Yeditepe'li şehir olarak geçiyor. O yüzden o benzerlik de sizi başta bir daha kolay alışmanızı sağlıyor Lizbon'a. Ama ondan sonra bence renkli, sakin ama aynı zamanda neşeli bir şehir olarak zaten kendisini sevdiriyor. Yani şey bence çok güzel bir fırsat. 5'te mesainiz bitiyor ve yarım saat içerisinde okyanusa gidip işte yüzebiliyorsunuz. Küçük bir şehir olduğu için bunu sunuyor ve bu güzel bir imkan diye düşünüyorum.
Gerçekten İstanbul'a bazı fotoğrafları bakınca aşırı benziyor. Hatta bugün Selin Yetimoğlu, o da bu sezondaki konuklarımdan da Portekiz'e uçuyormuş. Havaalanı inerken olan manzara bile Kurtköy'e benziyor. Sanki Sabiha Gökçen'e iniyordum diyor. Bazı açılardan çok benziyor. Hatta eski İstanbul'a benzediğini de söyleyenler çok oluyor. Tramvaylarıyla, işte Arnavut kaldırımlarıyla, eski bozulmamış haline. Evet, güzel bir şehir. Senin yani keyfin yerinde bir senenin sonunda iyi ki taşınmışım diyorsun.
Kesinlikle.
Ve çok büyük bir zorlukta aslında sosyallik haricinde yaşamadın o zaman Portekiz kültürü konusunda bilmiyorum hiçbir zorluk yaşadın mı? Böyle aman bunlar bunu niye yapıyor dediğin bir şeyler oldu mu?
Bunu neden yapıyorlar dediğim bir şeyler olmadı da ben birazcık mutfağıyla ilgili Portekiz'in sıkıntı yaşıyorum.
Aa
Deniz
neden?
ürünü hiç yemiyorum ben yani. Deniz ürünü hiç yemiyorum. Bu nedenle birazcık beni bu konu zorladı. Yani balık çok fazla seviyorlar. Özellikle bacalao diye bir balık türü var. Yani her şeyde var sanırım bu Portekiz mutfağında. O yüzden o konuda pek böyle Portekiz'e uyuşamadım. Ama neyse ki şey seçenekler var. O yüzden yine çözümü bulabiliyorum kendi başıma. Şey olarak Kültür olarak bence bu arada çok fazla Türklere benziyorlar. O konuda da alışmak kolay oluyor. Hatta böyle sosyal medyada mimler görüyorum. Böyle işte teyzeleri böyle güvenlik kamerası olarak yapan, böyle Türkler için de vardır, karşılaşmışsınızdır. Hani o tarz içerikler aynıları Portekizliler için de yapılıyor. O yüzden hiç böyle yadırgamıyorsunuz. Alışması kolay oluyor.
Zaten Akdeniz ülkeleri kültür olarak kesinlikle benziyor. Sicilya bölümünde de Pelin Hanım'la şunu konuşmuştuk. Hani insanların tipleri, birbirleriyle ilişkileri, hatta arkadaşlık ilişkileri bile. Yani ben Yunan arkadaşlarıma falan da baktığımda, gerçi Yunanistan iyice yakın Türkiye'ye tabii kültürel anlamda, ama ya arkadaşlık ilişkileri, aile bağları o kadar benziyor ki. Portekiz için de aynı şey geçerli. Erasmus'ta işte iki arkadaşım vardı. Portekiz'i çok yakındık. Böyle iki Türk, iki Portekizli. Ve yani o 6 ayın sonunda onlar bana Türk gibi geliyordu. Çünkü zaten arkadaşlık ilişkileri, hani aileleriyle bağları bile çok andırıyordu bizi. Yemek kültürünü de ben beğenmiştim ama balık sevmeyenler için zorlayıcı tabii. Bakalao denen o mezgit, morina gibi bir olan balık gerçekten her yemeğin içinde. Ama balık sevenler yaşadı. Bir de fiyat olarak daha uygun. Yani Barcelona'ya kıyasla ya da Paris gibi bazı Avrupa başkentlerine kıyasla Lizbon daha uygun bir şehir aslında. Sen de zaten bloğunda bundan da bahsediyorsun. Hani daha yabancılar için maliyetlerin düşük olduğundan. Ama kiralar pahalı demişsin. O da başka bir sıkıntı sanırım. Lizbon'un yapı stoğu çok şey olmadığı için. Bu arada senle konuşurken çok merak ettim. Şeye baktım. Tabii Portekiz'in şeyi olmadığı için sandığı seçmen sayısını bilmiyorum, ben bulamamış olabilirim, hızlıca aradım ama Madrid'de 600 seçmen varmış sadece 2018'de. Yani bu Madrid artı Portekiz'i kapsıyor. 2023'te Madrid'de 1300, Portekiz'de 1500 oy kullanılmış. Bu bayağı yüksek, yani 600 kişiden iki yerin toplamı 2500'ü falan geçmiş durumda. Yani tabii ki ölçekte çok ufak ama artma yüzdesini düşününce çok büyük bir yüzde. Hatta Barcelona'da bile çok artmış. Barcelona'da da 1000 gibiyken bu seçimde 3000. Evet, 3000. İnanılmaz. 1000'den 3000'e çıkmış Barcelona'daki Türk sayısı da 2018'den 2023'e. Enteresan. Peki klasik sorularıma gelecek olursak, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?
Şu an için böyle bir planım yok diyeyim. Yani şu anda Lizbon'da olmaktan, Portekiz'de yaşamaktan mutluyum. Ama şey demiyorum yani ben kesinlikle dönmeyeceğim gibi bir iddiam da yok. Hani eğer artık orada mutlu olmadığımı hissedersem, Türkiye'yi çok özlediğimi hissedersem bir gün dönebilirim.
En çok neleri özlüyorsun peki?
Bununla ilgili dün paylaşım yaptım hatta en çok direkt böyle insanları ve sokaklarda her yerde kedi görmeyi özlemişim diye böyle. Yani kedileri gerçekten direkt fark ediyorsunuz. Portekiz'den sonra sokaklar bomboşken bir de her yerdeler yani.
Evet, zaten bu kedi olayı inanılmaz yayılmaya da başladı dünyada. Repütasyonumuz oldu bu konuda yani. Bilmiyorum, benim önüme de düşüyor olabilir ama Twitter'da da Instagram'da da çok fazla böyle Türkiye'den kedi falan diye videolar görüyorum. Ve altında işte Türkler bayılıyor kedilere, İstanbul'a gittim, herkes aşırı iyi bakıyordu kedilere, işte Türkler kedilere bayılıyor falan gibi böyle pozitif repütasyonumuzun olduğu bir konu. Umarım böyle devam eder. Hani bu ne zaman bozulacak falan diye düşünüyorum bazen. Neyse, şomazlık yapmayayım. Ama kesinlikle yani bu konuda şey olmaya başladık. Hatta belgesel bile var kedi diye. Bilmiyorum dinleyenler biliyor mu? 2017'de falan çıkmış diye de 2016'da güzel tatlı bir belgesel var İstanbul kedileriyle ilgili. Bu şekilde senin eklemek istediğin bir şey var mı İmren?
Eklemek istediğim bir şey var aslında unutmadan. Ben böyle zaten sosyal medya hesabımdan ya da hani birebir iletişim kurduğum herkesle hani böyle detaylı bir şekilde Portekiz'i paylaşıyorum. Ama sürekli olumlu yanlarını paylaşarak böyle hadi gelin artık diye böyle altı boş bir hayal dünyası da yaratmak istemiyorum. O yüzden hani bütün gerçekleriyle hani durumu paylaşmak istiyorum ve işte az önce söylediğin mesela kira durumu gerçekten ciddi bir sıkıntı olmuş durumda şu anda Lizbon'da. Avrupa'da birinci sıraya yükselmiş en pahalı kiralarda. Artık Amsterdam'ı da geçmiş. Bu mesela yani yabancılar için bir sorun, lokaller için hiç düşünemiyorum bile durumu. Çünkü asgari ücret 760 euro Portekiz'de. Bu da ikinci konuya getiriyor beni. Eğer Portekiz'e mesela gelip böyle orada iş bulayım, orada çalışmaya başlayayım diye düşünüyorsanız Portekiz bunun için kesinlikle uygun bir ülke değil diyorum. Çünkü maaş aralığı çok düşük diğer ülkelere oranla. Gelişmiş Avrupa ülkelerine göre üçte biri kadar kalabiliyor yani birçok sektörde. O yüzden eğer uzaktan çalışıyorum, bir yandan güneşli bir ülkede yaşayayım gibi bir niyet varsa kesinlikle tavsiye ederim. Ama onun dışında Portekiz'e gelip iş bulmak için bence birazcık doğru bir seçenek olmayabilir. Avrupa'ya gelip pardon.
Akdeniz ülkelerinin sıkıntısı da bu. Yani hava şahane, kültür şahane, yemekler, insan ilişkileri vesaire. Ama Barcelona'da da ya yani İspanya'da da, İtalya'da da, Yunanistan, Portekiz gelir çok nispeten çok düşük kalıyor Kuzey Avrupa'ya göre. Burada da işte trade-off denen şey oluyor aslında. Neyse, teşekkürler İmren bize Lizbon'u ve dijital göçebe vizesini detaylı bir şekilde anlattığın için eminim sana zaten ulaşanlar olacaktır. Çok sağ ol katıldığın için.
Ben teşekkür ederim Emre. Rica ederim. Çok teşekkürler.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.